Ayrım 3, Miral, Rula Cebrail, sayfa 32. 6. Mekke'den döndükten birkaç gün sonra Hint masasında otururken beklenmedik bir ziyaretçi geldi. Amerikan ordusundan bir subay, 40 yaşlarındaydı, küllü sarı saçlara ve Hint'e denizi hatırlatan koyu mavi gözlere sahipti. "Merhaba, adım Albay Edward Smith," dedi. Aşırı dostça bir tebessümle. "Tanıştığımıza memnun oldum albay." Hint elini sıkmak üzere kendi elini uzattı. Albay Hint'in elini hafifçe tutarak dudaklarına değdirdi. Elini çeken Hint mahcubiyetini yenmeye çalıştı. "Lütfen oturun albay ve sizin için ne yapabileceğimi söyleyin." Albay Hint'in masasının karşısındaki sandalyeye oturarak ziyaretin amacını anlatmaya koyuldu. "Bayan Hüseyin'i, birkaç yıl önce Kahire Amerikan Üniversitesi rektörüydüm. Amcanız ve ağabeyiniz benim öğrencimdi. Aslında siz ve ben eski tanışlarız. Birbirimizi çocukluktan, beni Ed diye çağırdıkları zamanlardan tanıyoruz. Fakat o yaşta birkaç yıllık fark çok büyük bir uçurum gibi görünür. Bu yüzden beni hatırlamamış olabilirsiniz." Hint ziyaretçisinin aniden samimiyete dönmesi karşısında şaşırmıştı. Fakat gerçekten çocukluk arkadaşıysa bunun uygun olacağını düşündü. Yine de yüzünü veya adamı nerede gördüğünü hatırlayamıyordu. Şaşkınlığını gören adam ekledi: "Amerikan Colony Hotel'da beraber birkaç Noel arifesi geçirdik." Hint anılarını karıştırmaya başladı ve burada uzun boylu, zayıf, daha küçük çocukların alır almaz kırmayı başardığı oyuncakları onarmada usta olan bir oğlan gözüne çarptı. Şöminenin önündeki kilime oturmuş, yeni bez bebeğini yırtılan elbisesine ağlarken kendisine gülümseyen mavi gözleri hatırladı. Çocuk dikiş dikmeyi bilmediğini söylemişti fakat onartmak için elinden geleni yapacaktı. Birkaç gün sonra elbisesi neredeyse mükemmel durumdaki bebeğini geri getirmişti. "Eddie elbette," dedi aniden, duygularını gizlemeye çalışarak. "Şimdi hatırladım. Yıllardır ilk kez bir çocukluk arkadaşıyla karşılaşmıştı. Sana nane çayı sunabilir miyim?" Altın kenarlı yeşil bardakta çayını yudumlarken Eddie planlarını anlattı. "Amerika'ya dönmeden birkaç ay Kudüs'te kalacağım. Amerikan Colony'de bir oda tuttum. Bu sabah penceremden bakarken harabelerin ve sallanan duvarların arasında oyun oynayan çocukları gördüm. Çitin öte tarafında ne olduğunu sorduğumda senden bahsettiler ve yaptığın işi anlattılar. Seninle görüşmek istedim ve şimdi senin için yapabileceğim bir şey olup olmadığını sormak istiyorum." Hint bu beklenmedik yardım teklifi karşısında utanmıştı. "Etkilendim," dedi misafirine iştenlikle. "Hiç değişmemişsin." "Oh, evet, değiştim maalesef. Çok değiştim. Yaşam sana başka seçenek bırakmıyor. Fakat hak ettiğini düşündüğün birine el uzatmayı unutma. Ve senin gibi insanlar da çok nadir, inan bana." Tüm parasını harcamış ve çareyi annesinin düğün mücevherlerini bile satmakta bulmuş olan Hint, eski dostuna okulun işlerini bitirmek üzere finansman bulmasını yardım edip edemeyeceğini sordu. Beriki yardım etmek için tüm nüfusunu kullanacağını söyledi. Eddie sözünü tuttu. Birkaç hafta içinde bulduğu Suudi petrol şirketi Aramco, hem okul binasını ve toprakları çevreleyen duvarları inşa etmeye hem de tüm bu faaliyetleri finanse etmeye hazırdı. O andan itibaren hemen her öğleden sonra içtikleri çayın ardından Hint ile beraber araziyi dolaşıyor ve işin ilerleyişini kontrol ediyorlardı. Birbirleriyle yaşamları, hayalleri, hayal kırıklıkları ve başarıları hakkında konuştular ve ortak çocukluk arkadaşları hakkında son haberleri birbirlerine aktardılar. Onlarınki romantik bir ilişki değildi. Fakat bu geçen süre içinde yıllar boyu mektuplaşmalarla devam edecek derin bir dostluk geliştirdiler. Güneşin ılık ışınlarını güç bela azaltan buz gibi bir Aralık sabahında Eddie Kudüs'ten sonsuza kadar ayrılarak Amerika'ya döndü. O ve Hint iletişim kesmeyeceklerini söz verdiler. Birbirlerini bir daha hiç görmediler. Bu arada Hint tembel tembel yeni bağışların gelmesini beklemiyordu. Eddie'nin yardım teklifi mali destek sağlamak için izlemesi gereken yolu ona göstermişti. okulun eğitim tercihlerinde daha fazla özellik kazanmasını sağlamak için yerel hükümet kuruluşlarından ziyade uluslararası kurumlar ve örgütlere yönelmeye karar verdi. Birkaç hafta önce kendisininki dahil tüm Arap ülkelerinde çocukların eğitim kalitesini yükseltme arzusunu kamuya ilan etmiş olan kuvvetli bir şeyhe Muhammed bin Yasim Sabah'a mektup yazdı. Hint yatılı okulun faaliyetlerini ve yürütmeyi amaçladığı programı anlattı ve çok geçmeden şeyh yüklü miktarda para göndererek Hint'i yanıtladı. Çok geçmeden şans eseri bir dergide şu anda Kudüs'te bulunan, aralarında Şeyh Muhammed bin Yasim Sabah'ın da olduğu bir İngiliz Kuveyt ortaklığının yöneticileri hakkında bir makaleye rastladı. Mescid-i Aksa'yı ziyarete gelmiş olsalar da seyahatlerinin başlıca amacı Kuveyt'e taşınmaya hazırlanan Filistinli öğretmenleri, mühendisleri, mimarları ve doktorları toplamaktı. Hint çabucak üstünü değiştirdi, en iyi elbisesini giydi ve el işi gümüş kolyesini taktı. Konuyu ikinci bir kez düşünmeden yabancı ziyaretçilerin kaldığını okudu, Kudüs Oteli'ne yöneldi. Öğle yemeğinden kısa bir süre sonra otele ulaşan Hint, yöneticileri geleneksel öğlen uykusu için odalarına çekilmek üzereyken yakaladı. Söz sanatı becerilerine başvurarak onları Dar el Tifel'e gelmeye ve okulu ziyaret ederek ekonomik destekleri karşılığında onlara sunmayı önerdiği sonuçları görmeye davet etti. İlk şaşkınlık anından sonra erkekler onunla beraber gitmeyi kabul etti. Projelerini açıkça tartışıp başlıca amacının en fazla ezilen çocuklara uygun bir eğitim sağlamak olduğunu açıklayarak ilgilerini çekmeye çalıştı. Şeyh çocukları gözlemledi, binalarda ne kadar çok yapılacak iş olduğunu gördü, Hindi dini bir sessizlikle dinledi, ardından onu bir kenara çekerek gittiği her yerde okulundan bahsedeceğini ve inşaatın tamamlanmasına yardım etmek için gücünün yettiği her şeyi yapabileceğini söyledi. 2 ayda bir bana mektup yazın ve işin vardığı noktayı ve ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Ve Allah şahidimdir ki sizi daima destekleyeceğim. Şeyh giderken Hind'in sağ elini kendi elinin içine aldı ve şöyle dedi. Bayan Hüseyin'i, yaptığınız iş sadece halkınızın değil, tüm Arap dünyasını onurlandırıyor. Şeyh sözünü tuttu ve kısa süre sonra sadece onun adına değil, Arap toplumunun en beklenmedik köşelerinden, hiç tanışmadığı veya görmediği insanlardan da çekler gelmeye başladı. Hint, yeni finansmanları inşaatı tamamlamakta ve nitelikli öğretmenler tutmakta kullandı. Kısa bir süre sonra Şeyh, Hind'i kendi ülkesine davet etti. Kuveyt'in zenginlikleri ve çağdaşlaşmaya doğru ilerleyiş hızı Hind'i sersemletmişti. Servet ve hız, ülkenin karakteristik özelliği gibiydi. Yine de ne olduğunu tanımlayamasa da bir şeyin eksikliğini hissediyordu. Hind, Kudüs'e döndükten sonra Kuveyt'in tüm muhteşem okulları, temiz verimli hastaneleri, yeni karayolları ve çöldeki yapay vahalarına karşın, tarihi binlerce yıl önce uzanan ve parlak beyaz taşları yüzyıllar içinde sayısız kez kanla lekelense de, ışıldamaya devam eden kendi şehrinin kültürel zenginliğine sahip olamayacağını anladı. Belki de Kudüs'ün sırrı buydu. Surları içinde işlenen korkunç suçlara karşın halen saf görünmesi. Sayısız yüzlü bu şehirde her bir teyit uzlaştırılamaz çelişkiler yaratmaya yazgılı görünüyordu. Belki vatandaşları kesinlikle uçurumun kıyısında yaşadıklarını hissettiklerinden uzlaşmaya karşı böylesine katı, böylesine isteksizdi. Binlerce yıl boyunca sayısız uygarlık, kabile, din ve ordu bu şehrin kontrolü için rekabet etmişti. Kuşatmış, fethetmiş, kaybetmiş ve mutluluk ile çilenin ölümcül biçimde birleştiği bir potaya çevirmişti. Hint Hristiyanların bu yüzden şehri aynı anda yeryüzündeki cennet ve cehennemin girişi olarak gördüklerini düşünüyordu. Kudüs sakinleri kendilerini çoğunlukla kendilerine karşın taraf tutmaya zorlanmış buluyordu. Daima birbirlerine selam vermiş komşular bir sabahtan diğer sabaha kendilerini birbirlerine tüfek doğrultmuş bulabiliyordu. Bu mantıksız davranış, yüzyıllar içinde kendini öylesine sık göstermişti ki kendi hastalıklı mantığını oluşturmuştu. Yıllar geçtikçe Hint ve Eddie düzenli yazışmalarını sürdürdü. Bu süre içinde Eddie evlendi, iki çocuğu oldu ve sık sık Kudüs'e dönüp Hint'i ziyaret etme, okulun nasıl geçtiğini görme arzusunu tekrarladı. Fonların çocukların günde bir adet ucuz yemek yemelerine zar zor yettiği güç zamanlara karşın ümidini asla kaybetmeyen Hint, okulunu koruma kararlılığını sürdürdü. Temelli kalan yetim ve mültecilerin sayısı ile gündüzlü öğrenci sayısı zamanla büyük ölçüde arttı. Dar el tifeli genişletmesi gerektiğini anlayan Hint, diğer dört erkek kardeşiyle beraber binaların ve okul çevresindeki arazilerin mülkiyetini elinde tutan ağabeyi Emin'e bir mektup yazdı. Sevgili Emin, babamızın erken ölümüyle biz de yetim kaldık. Fakat bizler mutlu çocuklardık. Eskişehir'e bakan bu güzel evlerde yaşadık ve bu hoş bahçelerde oynayabildik. Bizim gibi bu yetimleri de mutlu etmeye ne dersin? Emin aynı şekilde yanıtladı. Diğer erkek kardeşleriyle konuşmuştu ve binalarla arazilerin mülkiyetini sembolik bir bedel karşılığında seve seve ona devredeceklerdi. Sevgili kız kardeşim, çocukluğumuzda babamızın ölümüyle yarı yetim olduğumuzu söylemekte haklısın. Ve evet, biz mutlu çocuklardık, iyi evlerde yaşadık ve Eskişehir'e bakan alanlarda oyun oynayabildik. Kurumunun gelişmesi ve çocuklarını bir zamanlar bizim olduğumuz gibi mutlu etmeyi sürdürebilmen için mülklerimizi memnuniyetle sana devrediyoruz. Ürdün hakimiyeti altında Kudüs'teki hayatın daha kolaylaştığını umuyoruz. Lütfen anneme sevgilerimi ilet, Emin. 7. 1967 yılında 6 gün savaşı çocuk mültecilerin, özellikle terk edilmiş kızların sayısını büyük ölçüde artırdı. Şehir yetkileriyle yapılan bir anlaşmayla neredeyse 20 yıldır karma bir yetimhane olan Dar el Tifel öncelikle kızlar için bir yetimhane ve okul haline dönüştürüldü. Kudüs'te sadece oğlanlara yönelik benzer kurumlar mevcuttu. Dar el Tifel oğlanları kabul etmeye devam edecekti fakat sadece 6 yaşından küçükleri. Hint bunun doğru bir karar olduğuna inanıyordu. Zira terk vakalarında kızların daha fazla savunmasız olduğunu ve uygun bir eğitim olmaksızın tecrit edileceklerini biliyordu. Aynı yıl içinde şehrin yetimhaneyi barındıran kesimi Ürdün'den İsrail kontrolüne geçti. Hint, izin ve yetkiler konusunda özellikle çoğu yetimin sahip olmadığı kimlik kağıdı sorunu çözmek üzere Ürdünlülerle görüşmeler yapmaya alışıktı. Şimdi ise İsrail askeri yetkilileriyle uğraşması gerekiyordu. "Askerlerden hoşlanmıyorum," dedi annesine. "Ellerinde kan lekesi var. Onlarla ne zaman görüşsem o ellerle kaç kişiyi öldürdüklerini düşünmekten kendimi alamıyorum." Zaman geçtikçe Dar el Tifel sadece meşhur bir okul değil, tüm Kudüslü Araplar içinde bir umut ışığı haline geldi. Sadece varlığı bile güvence sağlıyor, savaştan sağ kurtulan veya cami önüne terk edilen ebeveynlerinin birini veya her ikisini kaybetmiş her küçük Filistinli kız burada bir parça huzur ve sağlam bir eğitim bulabiliyordu. Okul genişleyip iki yeni bina dikildiğinde Hint okulda pedagojik bir sistem kurdu. Birkaç yıl sonra sezgisel önlemleri, kız öğrencilerin sınıfta aktif rol oynamasına izin veren belirgin bir yöntemle birleşti. Daha büyük öğrenciler, küçüklerin eğitiminde öğretmenlere yardımcı oluyordu ve bu kızların en yeteneklileri isterlerse zamanla öğretmen olabiliyordu. Özellikle ders programı ile ilgili olarak katı bir disiplin uygulanıyordu. Kızlar her sabah 6'da kalkıyor ve her gece tam 9'da ışıklar kapatılıyordu. Beden eğitimi müfredatın ayrılmaz bir parçasıydı. Hint öğrencilerin saatler süren jimnastikten şikayet ettiklerini duydukça "sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" anlamındaki Latin atasözü "mens sana in corpore sano"'yu tekrarlamaktan hoşlanırdı. Hint kızlarının kültürlü ve çok dilli olmasını istiyordu. Onların ayrıca siyasetten uzak durmasını istiyor, içeride İsrail aleyhtarı propagandalar yapıldığına dair en küçük şüphede İsrail yetkililerinin okul kapatacağından korkuyordu. Hint kurumunun iyiliği için hatiplik yeteneğinin etkili olduğu her yerde yorulmaksızın kaynak taleplerini sürdürdü. Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün, Kuveyt ve Mısır. Yıllık cömert bağışlarının yanı sıra bu ülkeler her yıl artan sayıda öğrenciyi, büyükleri belli bir mesafeden ve küçükleri doğrudan ailelere evlat edindirmeye söz vermişti. Kuruma giren bazıları daha sonra batıya yerleşecek olan kızlar, dar el tifeli asla unutmadı ve birkaçı güzel anılarını son derece somut biçimde tasdik etti. Nuhal Said, örneğin her iki ebeveyninin de ölümünün ardından okula 1950'lerde gelmişti. Burada duvarların arasında bir aile buldu. Dar el tifelden mezun olduktan sonra önce Ürdün, ardından Birleşik Devletler, Chicago'da psikoloji okumak için burs kazandı. Burada Meksika kökenli bir çocuk doktoru ile evlendi ve iki kızı oldu. Kudüs'e hiç dönmedi. Fakat bir gün Hind'in öğrencilerine bir sürpriz yaptı. O sabah büyük bir kamyon Dar el Tifel'in ağaçlı yolunda görüldü. Kapıdaki bekçi önce sürücün bir hata yaptığını düşünse de okul mezunlarından Nuhal Said'in şu anda okumakta olan kız öğrencilere bir kamyon dolusu ayakkabı, elbise ve kırtasiye ürünü bağışladığını açıklayan resmi görünüm mektup karşısında fikrini değiştirdi. Bu apaçık fakat nadir olmayan jestler bir tarafa, eski öğrencilerin minnet göstergeleri okulun her yıl gelişmesine yardımcı oluyordu. Hint bütün enerjisini tamamen okulun idaresine harcıyor, faaliyetleri kaynak aramaktan müfredatın ayarlanmasına kadar değişiyor, hatta kızlara günlük sorunlar hakkında danışmanlık etmeye kadar uzanıyordu. Yıllar geçtikçe en dramatik koşullarda bile sükunetini koruyarak, okulu ve öğrencileri korumak için karizması ile kişisel nüfuzundan daha sık yararlanacaktı. Hint nadir boş zamanlarında bahçeyle ilgileniyor, okul duvarları dışında bulamadığı huzuru farklı bitkilerin uyumunda arıyor ve kendini kızlarına harcadığı aynı zarif özenli çiçeklerini yetiştirmeye adıyordu. İyi bir meyvenin her şeyden önce sevgi dolu bir özenin ürü olduğu inandığından hiçbir şey şansa bırakmıyordu. Gül bahçesinin çiçeklendiği Mart ayında sayısız biçim ve renklerinden mest olan Hint, akşam saatlerini yeni açan çiçeklerin kokularına dalarak geçiriyordu. Yoğun biçimde bitkileri budadığını veya ot yolduğunu gören kızların bazıları ona katılıyor ve yardım ediyordu. Bu tür sevgi gösterileri sıklıkla yaşanırdı. Zira Dar el Tifel'in çocukları Hind'i sayıyor ve örnek alıyordu. Hatta tümü ona Hint ana diye hitap ediyordu. 8. Ömrünün sonbaharında Hint ruhsal olarak ikinci çocukluğunu yaşadı. Löseminin ilerleyerek vücudun harap etmesine karşın Filistin devletinin kurulduğu haberi ona büyük mutluluk veriyordu. Oslo Antlaşması'nın ardından Arap komşulardaki kutlamaların çokluğu onu özellikle etkilemişti. Dar el Tifel'in terasından Filistin tarihinin en dramatik anlarında Hint'in yanında olmuş, uzun manolya ağacının yanından Doğu Kudüs'ün ana ticaret yolu Selahaddin Sokağı'nda Eskişehir'e girmek için Herod kapısına ilerleyen sevinçli dans eden insanları görüyordu. Hint hemşirileriyle beraber sokaklara dökülmek istiyordu ve bu gerçeküstü görüntü karşısında her zamanki ihtiyatını bir kenara bırakarak, o sırada kesinlikle yasak olmasına karşın terasın şehre bakan parmaklıklarına Filistin bayrağı astı. Bayrağın terastan gösterilmesi daha derin anlamını daha sonra kavrayacağı özgürleştirici bir hareketti. Dar el Tifel'de nesiller boyu genç Filistinler yetiştirip eğitmişti ve şimdi bu küçük kızlar, bu genç ve yaşlı kadınlar bebeklerin idaresine yardım ediyordu. Misyonu tanımladığını düşündü, yolculuğun sonuna gelmişti, şimdi kollarını sıvayıp Filistin'i inşa etmek diğerlerinin göreviydi. Hind'in evlatlık kızı Hadiye, düşüncelerini bölerek gümüş bir demlik ve altın kenarlı 3 yeşil bardak getirdi. Ailesi veya kimlik kağıdı olmayan Hadiye, yıllar önce henüz 3 aylıkken yetimhaneye getirilmişti. Hind daha sonra kendisine kollarını ilk kez aldığında ona karşı derin bir bağlılık, yıllar içinde gerçek bir ana-kız ilişkisinin temelini ve derin bir mesleki bağ oluşturacak özel bir duygu hissettiğini anlatacaktı. Hint serçe parmağını uzatmış, bebek de minik eliyle bu parmağı sıkmıştı. Bu onları sonsuza kadar birbirlerine bağlayacak sevginin işaretiydi. Hint derhal Hadiye'yi evlat edinmiş, kendi aile adını vermiş ve daha sonra bir gün kendisinin yerini alması için ona okul yönetimini her açıdan öğretmeye başlamıştı. Hadiye Hüseyin'i büyüdükçe kendisine verilen ufak tefek işleri yapmadaki titizliği ve daha sonra öğretmenlik tutkusuyla kendisini göstermişti. Kızının çay geçişini izleyen Hint, o daha kundaktayken hissettiği bağın gücünü tekrar duydu. Şimdi hayatının son bölümüne geldiğinde kendine saygısı olan tüm liderler gibi halefini hazırladığından emindi. Çay sıcak ve oldukça tatlıydı, tam sevdiği gibi. Nane aroması burun deliklerini işleyerek için derin bir huzurla doldurdu. Kısa bir süre sonra Hind'in kuzeni Faysal Hüseyin'i kapıda belirdi. Sevecen havası ve savaşçı atalarından miras kalan gururlu yeşil gözleriyle çetin bir adamdı. Kudüs'teki en yüksek Filistinli sivil otorite olan Faysal Hüseyin'i Oslo Antlaşması'nın imzalanmasını sağlayan görüşmelerde Filistin delegasyonunun başkanlığını yürütmüştü. Faysal Eskişehir'de olanları anlattı. Kudüs'ü tüm Arap kesimi vatandaşların neşesiyle çınlıyor, her kavşakta gruplar toplanıyor, arabalar kornalarını çalıyor, dar sokaklarda uyumlu biçimde müzikler yankılanıyordu. Pencerenin yanında duran Faysal bir anlığına gerilerek bakışlarını Yahudi mahallesine çevirdi. Bu Hind'in gözünden kaçmamıştı. Neden endişelendiğini sordu. Kuzeni fincanını yeniden doldurduktan sonra bu kutlamaların babasının şehrin diğer kısmına yayılan neşeyle ilgili anlattığı bir öyküyü hatırlattığını itiraf etti. 29 Kasım 1947'de 181 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile Filistin iki eyalete bölünmüştü. Ve bu aynı zamanda Nakba, felaket, Filistin diasporasının başlangıç günü olmuştu. O anda, dedi, kestane fişeklerinden bombalara kesin bir geçiş yaşandı. Faysal kuzenine yaklaşarak sağ elini kendi elinin içine aldı. Filistin yönetici sınıfı uzun yıllardır sürgündeydi. Hint ve son zamanlarda işlerin ne kadar değiştiğini bilmiyorlar. İsraillerle bir arada hiç yaşamadılar. Açıkçası ben bu iyimserliğe güvenmiyorum. Bana yanlış, yapay görünüyor. Hint en kötüsünü şüphesiz geride kaldığını söyleyerek kuzenine ve aynı zamanda kendi kendine moral vermeye çalıştı. Fakat ikna olmayan Faysal sözlerini sürdürdü. İnan bana, dedi, sözlerim yenilgi duygusu değil, durumun tarafsız bir analizi. Bu insanlar tüm bu süre zarfında burada değildi ve şimdi başkalarının çabalarının meyvelerini toplamaya geldiler. Suçlamada bulunmuyorum, sadece gerçekleri söylüyorum. İsrail denetimi altında yaşamanın geçmişte acı çekmiş ve bunun sonucunda diğer bir halka aynı şekilde acı çektiren bir halkla beraber yaşamanın ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Yeni Filistin devleti sadece kağıt üzerinde var Hint. Şimdi bunu kurmak zorundayız ve bunun için FKÖ'nün geçmişte Ürdün ve Lübnan'da yaptığı hataları unutmamak gerek. Faysal durdu, biraz daha çay aldı ve uzun bir yudumla içti. Beni bağışla Hint, böyle büyük bir günde sadece başarımızdan mutlu olmayalım. Faysal, sevgili Faysal, anlıyorum. Sen daima Filistin devletinin sağlam bir temel üzerinde, gelenek ve tarihi unutulmaksızın kurulması için savaştın. Fakat belki durum bu kadar kötü değildir. Belki yurt dışında yaşayan ve çektiğimiz acılara tanık olmamış insanlar, hem Araplara hem Yahudilere saygı gösteren aktif bir ülkeyi daha kolayca oluşturur. Belki yeni Filistin yönetici sınıfı bizi şaşırtır, diye bitirdi Hint. Sözleri ise duyguların içten bir yankısından ziyade kuzenini rahatlatma çabasıydı. Ardından Hint, Faysal'dan sözlü vasiyetini dinlemek üzere bahçede kendisine eşlik etmesini istedi. Unutma, dedi. Vasiyetini yüksek sesle okuduktan sonra, okul öğrencilerin ellerinde kalmalı. Onu en iyi onlar yönetebilir. Hadiye mekanı nezaret edecek, ihtiyatlı ve dürüsttür. Fakat onlara göz kulak olman gerek. Bir süre sonra Hint kuzeniyle vedalaştı. Sağduyulu bir adam olduğunu biliyordu ve şimdi silahlar nihayet dolaplara kaldırılmışken onun gibi adamlara ihtiyaç olacaktı. Batan güneşin ışıkları Yahudiye tepeleri üzerine düşerken terasa döndü. Şehirden dönen daha büyük kızları izlerken Filistin'de mi öleceğim diye düşündü. Aralarında en sevdiği kızlardan biri olan Miral'ı görerek işaretle yanına çağırdı. Miral, Haziran'da sınavlarını geçmişti ve şimdi diğer bütün yetimler gibi Dar el Tifel'den sonraki yaşantısını planlarken okulda yaşamaya devam ediyordu. Hint, Miral'da kendi ergenliğinin birçok özelliğini görüyordu. Kızın cesaretine hayranlık duyuyordu. Miral'ın siyasi faaliyetlerinden haberdar olur olmaz, Hint yeni doğan Filistin devletinin yaşamlarını uğrunda feda edecek kahramanlara değil, iyiliği için çalışacak zeki insanlara ihtiyacı olduğunu unutmaması konusunda ona tavsiyede bulunmuştu. Zira siyasette en değerli meziyetin ihtiyat olduğuna kesinlikle inanıyordu. Hint, Miral'ı Filistin'in geleceği için gerçek bir umut olarak görüyordu. Kızın ana yurda ne kadar bağlı olduğunu, fakat aynı zamanda barışı ne kadar istediğini ve şu an etkili olan fanatiklikten ne kadar uzak olduğunu da biliyordu. Hint kızın bir şansı olmasını istiyordu. Gözleri heyecanla parlayan ve yüzü kızarmış Miral, Hint'in yanına geldi. Duyguları kelimelerin birbirine katıyor ve cümlelerini abartıyordu. Hint sakinleşmesini, yanına oturmasını ve en baştan başlamasını söyledi. Miral sık sık Hind'in intifadaya katılmama emirlerine karşı geldiğini itiraf etti ve katıldığı gösterilerle kızları İsrail gizli servislerinin jurnalci tutmak için kullandığı yöntemler konusunda uyarmak için düzenlediği toplantıları anlattı. Bir parça gururla çoğu öğrencinin Filistin ayaklanmasına katılmasına yardım ettiğini açıkladı. Fakat bu açıklamalara karşın Hint, Miral'ın katıldığı her şeyi hala söylemediğini hissediyordu. Hint, Miral'ın eylemciliğinin kapsamı konusunda endişelenmekte son derece haklıydı. Bir kere kız kısa süre önce yakalanmış ve Hint'in yasakları belli ki boş yere yinelenmişti. Hint kendisini kızı ilk yalnız seyahatine çıkan endişeli bir anne gibi görse de kızın açık sözlülüğü onu duygulandırmıştı. Okulda geçirdiği zaman sonuna yaklaşırken Hind'in en sevdiği öğrencisi bir zamanlar her birinin görevlerini idare eden mantığı bir kenara bırakmış ve Hind'e güvendiğini kanıtlamıştı. Hala bir şeyler saklıyor olsa bile. Hind o gece uyuyamadı. Sokaktan gelen sesleri, kutlamalarla geçen bir günün ardından eve dönen coşkulu komşularının bağırışlarını dinledi. Kudüs ertesi sabah her günkü gibi bir İstikrarsızlık örtüsüne sarılmış olarak uyanacaktı. Belki şehri aynı anda böylesine çekici ve böylesine kırılgan yapan şey konumuydu. Avrupa ile Afrika arasında, batı ile doğu arasında, çöl ile deniz arasındaki konum. Hind'in cenazesinde Miral ağıtçıların arasındaydı ve kız kardeşi Rana onun yanında yürüyordu. Miral iki gün önceki yıl ayrıldığından beri ilk kez Dar İltifel'e dönmüştü. Hind'in arabaya binip şehre giden sokaktan geçişini son kez izlemiş ve bu sırada okula ilk girişlerinde kız kardeşi ve babasıyla birlikte bu aynı yolda yürüdüklerini hatırlamıştı. Cenazeye ileri gelen sivil ve Filistinli yetkililerin yanı sıra Hind'in yaşamını adadığı bir meseleyi kadınlar için özgürlük de yansıtan kişiler bu sefer başta rollerin normalde erkeklerce doldurulduğu bir törenin iştirakçileri sıfatıyla katılmıştı. Hint öğrencilerine sık sık gerçek bir liderin vadis bırakan kişi olduğunu söylerdi. Eğitimlerinin bir parçası olarak yetimhane okulunun kendisiyle beraber ölmemesi için kendi misyonu devam ettirmelerini de öğretmişti. Bu acı günde öğretilerinin nasıl yerine getirildiğini görmekten mutluluk duyardı. Tabut camiden çıkarılırken başları saflık işareti olan beyaz yaşmaklarla örtülü kadınlar, merhumenin okulun kızlarını dahil olduğu ailesi için geleneksel hediyeler, pirinç, un, tuz, et, meyve, giysi ve para getirdi. Cenaze korteji mezarlığa geldiğinde çok sayıda kadın, Kur'an'ın emirlerine ve derhal buradan ayrılmalarını buyuran müftünün yetkisine karşı çıkarak mezarlıktan ayrılmayı reddetti. Müftü ile Dar el Tifel'de öğretmen olan ve müftünün iyi tanıdığı orta yaşlı bir kadın arasında ateşli bir tartışma yaşandı. Kadın çocukluğunda okulun bir öğrencisi olmuş ve neredeyse tüm yaşamı Hind'in yanında geçmişti. "Zeyna," dedi müftü, "lütfen beni zor kullanmaya mecbur etme. Git artık." Fakat Zeyna, Hind'in kendi kendisi ilk kez konuştuğunu ve Der Yasin'i diğer 52 çocuğun Eskişehir surlarına terk edildikleri zaman gözlerinde gördüğü aynı gururlu bakışla ayak direrken müftü kendisini hafifçe dürterek gitmesi için ikna etmeye çalıştı. Zeyna'nın karşılıklı olarak şehirdeki en yüksek İslami otoriteyi tokatlaması kalabalığın taş kesilmesine neden oldu. Nihayetinde Zeyna ve diğer kadınlar bildiklerini okuyarak sonuna kadar Hind'in yanında kaldı ve bu olağanüstü kadını kendilerine örnek olarak sadece sabrı değil, cesaret de öğrettiğini kanıtladılar. Kudüs'teki Arap cemaati Hind'in vefatına öylesine büyük üzüntü duyuyordu ki yaz süresi olağan 3 gün yerine 10 gün sürdü. Her akşam bir müezzin Hind'in yattığı yere giderek dua ediyordu. Birkaç hafta boyunca günlük gazetelerde ona adanmış makaleler ve şiirler çıktı ve birçok vatandaş daima çiçeklerle süslü mezarını ziyaret etti. İnsanlar ona güller, karanfiller ve zeytin dalları, en çok sevdiği bitkileri getiriyordu. Hind, Oslo Antlaşması'nın imzalanmasından 14 ay sonra vefat etti. Ölmeden önce kızlarına fısıldadığı en son şeyler, anlaşmanın bozulmasından sonra uzun süre hafızalarından çıkmayacak sözler, barışın sadece olası değil, hayati önemde olduğuydu. Herkes için. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 47.